Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her gün olduğu gibi bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve mealiyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Razi, Bakara suresinin 214. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Yoksa sizden önce gelip geçenler hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk gelip çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda peygamber beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 Esven 1401, Hicri Kamili 12 Şaban 1444 ve Miladi Takvimle 5 Mart 2023 Pazar. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Twitter'in nefret içeren içerikleri ve Dinleyicilerle Baş Başa adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile koruma konuları teknik çözümüne vurgu yaptı. İran Sağlık Bakanı, İran'ın sağlık endeksleri açısından bölgede önce olduğunu belirtti. Dünya İslami Mezhepler Takrib Konseyi Genel Sekreteri, Afganistan'da etnik ihtilaflardan kaçınmasını istedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalif cephedeki bölünmeye tepki olarak oturdular, konuştular, gittiler dedi. Türkiye sallanmaya devam ediyor. Bu kez Malatya'da 44,9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Ve UNICEF, Suriye'de 3 milyondan fazla çocuğun depremden, affedersiniz, savaştan etkilendiğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin en kısa zamanda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile güvenlik konuların teknik çözümü konusundaki ciddi iradesine vurgu yaptı. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan, dün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi ile Tahran'da yaptığı görüşmede İran ile ajans arasındaki işbirliği sürecini gözden geçirerek ikili etkileşimlerin güçlendirilmesine vurgu yaptı. Grossi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın barışçıl nükleer programında geri kalan sorunları teknik yoldan çözmeye hazır olduğunu vurgulayarak Viyana müzakerelerinin ilerlemesine ve sonuçlandırılmasına yardımcı olmak için diplomasi ve diyalog yoluyla her türlü yapıcı girişimi memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi, İran'ın barışçıl nükleer programının geri kalan sorunlarını teknik açıdan görüşmek üzere Cuma günü Tahran'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Grossi, İran Atom Enerjisi Ajansı, Grossi, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis ile bir araya gelmenin ardından cumartesi akşamı Tahran'ı Viyana'ya doğru terk etti.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün İran'a gerçekleştirdiği ziyareti, Tahran'ın ajans ile olan profesyonel ilişkilerin bir mesajı olduğunu vurguladı. İran Peres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Muhammed İslami dün Rafael Grossi ile düzenlediği ortak basın toplantısında şunları söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın nükleer programı ile ilgili görevlerini kalıcı ve güvenilir koruma tedbirleri çerçevesinde devam ettirmelidir. İslami güvenlik konularında anlaşma sağlanıp sağlanmayacağı ve ortak bildiri hakkında şunları söyledi. Grossi'nin raporunda %84 parçacık tespiti hazırdı ve zenginleşme %84 değildi. İslami sözlerinin devamında etkileşimli bir model biçiminde sorunları çözmeye doğru ilerliyoruz diye kaydetti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü de düzenlenen basın toplantısında İran ile çalışmaya devam etmeye hazır olduklarını işaretle, Bercam'ı canlandırmak için müzakereler gündemde ve devam edecek. Yaptıklarımız ve varacağımız iyi anlaşma Bercam'ın canlanmasına yardımcı olacaktır açıklamasında bulundu.
İran Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanı, sağlık alanının İslam inkılabının en büyük getirilerinden biri olduğunu ve ilgili tüm endekslerde bölge ülkelerinin çok ilerisinde olduğumuzu vurguladı. Dün Erdebil Tıp Bilimleri Üniversitesi'nde 1000 yataklı hastane inşaatının açılış töreninde konuşan Behram Eynullahi, Doğu Akdeniz'de 6 model korona aşısı üreten tek ülkeyiz dedi. İlaçların %99'unun ülke içinde üretildiğini söyleyen Eynullahi şunları ekledi. Sağlık diplomasisinde de birçok ülke ile ilişkilerimiz devam ediyor ve birçok ülke İran'dan tıbbi malzeme ve sağlık hizmetleri talep ediyor. Irak'ın Kerbela şehrinde Tıp Bilimleri Üniversitesi'nin bir şubesini kurduk ve buranın personelini temin ediyoruz.
Dünya İslami Mezhepler Takrib Konseyi Genel Sekreteri, Afganistan'da etnik ihtilaflardan kaçınılması gerektiğine vurgu yaptı. Hüccetül İslam Hamid Şehriyari, küresel istikbar ile mücadelede, başta din alimleri olmak üzere Afganistan halkının mücadelelerine işaretle, Afganistan halkının en önemli özgün özelliklerinden biri de bu halkın yiğitliği, cesareti ve direnişi sayesinde 3 dünya süper gücünü 3 farklı dönemde ülkelerinden kovmalarıdır. Muhabirimizin bildirdiğine göre Hüccetül İslam Şehriyari, Afganistan halkını seçkin ve anlayışlı bir halk olarak değerlendirdiğini ve İran İslam Cumhuriyeti'nin böyle bir halk ve ülke ile çok yönlü işbirliğine vurgu yaptığını belirterek şöyle devam etti. Afganistan halkının özellikle de alimlerin kapasitesini ihmal etmemeliyiz. Dünya İslami Mezhepler Takrib Konseyi Genel Sekreteri, İslam düşmanların amacının İslam ülkeleri içinde ve İslam ülkeleri arasında bölünme oluşturmak olduğunu ifade ederek, Afganistan'daki etnik ihtilafları bu ülkenin en büyük sorunu olarak gördüğünü ve bu ihtilafların önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizerek, vatandaşlık haklarının gözetilmesi ve güvenliğin sağlanması sosyal adaletin temel ilkeleri arasındadır ve Taliban her ikisine de bağlı kalmalıdır diye kaydetti.
İran Uzay Kurumu Başkan Danışmanı ve Sözcüsü, Nahid 1 uydusunun yakın zamanda Kaim 100 uydu taşıyıcısı ile uzaya fırlatılacağını söyledi. Hüseyin Deliryan, Tesnim Haber Ajansı'na verdiği röportajda Nahid 1 telekomünikasyon uydularının özellikleri hakkında şunlar söyledi. Nahid 1 uydusu, güneş panellerini açma mekanizması, Q bandında iletişim ve benzeri önemli teknolojilerin geliştirildiği İran'ın telekomünikasyon uydularını geliştirme stratejisinin ilk adımıdır. Deliryan şunları ekledi. Telekomünikasyon uyduları ile ilgili yapılan planlamaya göre uzay tabanlı telekomünikasyonun tamamlanması ve geliştirilmesi için özel sektöre ait bilgi tabanlı şirketlerin kapasitesi kullanılacaktır. İran Uzay Kurumu sözcüsü ayrıca Nahid 2 uydusu İran'ın uzay endüstrisinin uzay tabanlı iletişim alanındaki ikinci adımı olduğuna işaretle bu ürünler aslında uzay teknolojisinin adım adım gelişmesi ve olgunlaşması için planlanan adımların sonucudur ve sonraki atılacak adımlar aynı belgelenmiş planlamaya göre ilerleyecektir. Halihazırda İran bu alanda tam bir üretim döngüsüne sahip ve uyduları ve uydu taşıyıcılarını fırlatan ilk 10 ülkeden biri olarak bilinmekte.
Brezilya Cumhurbaşkanlığı'nın uluslararası işlerden sorumlu özel danışmanı, Amerika ve Siyonist rejimin İran gemilerinin Brezilya'da demirlenmesine yönelik endişe ve tepkisini şaşırtıcı nitelendirerek İran ile iyi ilişkilerimiz var dedi. Sputnik'in haberine göre Brezilya'nın eski Dışişleri Bakanı ve hali hazırda Cumhurbaşkanı'nın uluslararası işlerden sorumlu özel danışmanı Celso Amorim, Brezilya'nın Rio de Janeiro limanında iki İran savaş gemisinin varlığını eleştiren Amerika ve İsrail'in tepkisinin tuhaf olduğunu belirtti. Amorim sözlerini şöyle sürdürdü. İran ile normal ve iyi ilişkilerimiz var ve uluslararası denizcilik yasalarına göre hareket ediyoruz. Bu egemen bir karardır. Brezilya'nın mevcut Cumhurbaşkanı Lula da Silva'nın danışmanı şu vurguda da bulundu. İran gemilerinin yasa dışı ve gayri meşru bir faaliyette bulunması için hiçbir sebep yok, ancak herkes istediği gibi düşünmeye hakkı vardır. Tahran'dan sabah haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor değerli dinleyiciler.
Muhalefet cephesindeki bölünmeye tepki gösteren Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı muhalefet cephesindeki ayrışmayı birkaç ay önceden duyurmuştu dedi. İran'ın Russia Today'den naklen aktardığı haberine göre Recep Tayyip Erdoğan cumartesi günü şu açıklamalarda bulundu. Muhalefet partilerinin liderleri bir konu için oturdular ve anlaşmaya varamadılar ve ayrıldılar. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Millet İttifakı'nın yol haritası net ve bellidir ve bir doğal afetin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Erdoğan, Milletin İttifakı için önemli olan vatandaşın canıdır. Sadece para toplayıp canı ne isterse onu yapan muhalefetin aksine biz önceden belirlenmiş yolumuzda ilerliyoruz diye kaydetti. Muhaliflerinin ihtilaflarına değinen Erdoğan, Millet İttifakı'nda amacımız dağınık parçaları bir arada toplamak değil dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı deprem felaketi ve depremden etkilenen bölgelerdeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması hakkında düşünüyoruz ve hükümetin bu aşamadaki önceliği Türkiye'nin doğal afetlere karşı hazırlığını artırmaktır. Millet İttifakı gelecekte ülkenin siyasi gelişmelerini değerlendirecek açıklamasında bulundu.
Malatya'da dün 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Mer Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre deprem Türkiye'nin Malatya kentine 60 kilometre uzaklıkta ve 5 kilometre derinlikte meydana geldi. Çıkan haberlere göre deprem şu ana kadar herhangi bir can kaybına yol açmadı. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi de dün Türkiye'de büyüklüğü 4'ün üzerinde 2 deprem meydana geldiğini duyurdu. Habere göre dün sabah saat 3.03 sıralarında Türkiye'nin Antakya kentinin 14 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ayrıca dün Türkiye'nin Adıyaman ilinin Çelikhan bölgesinin merkezinde Richter ölçeğine göre 4,4 büyüklüğünde bir başka deprem yaşandı. 6 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen şiddetli depremler sonucunda şimdiye kadar 45 binden fazla insan hayatını kaybetti.
Türkiye Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Türkiye Ulusal Risk Kalkanı toplantısının kapanışındaki konuşmasında toplantıya katılan bilim insanlarının fikirleri, önerileri doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şehirleri dirençli hale getirene kadar çalışmaları kararlı şekilde sürdüreceklerini söyledi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre iki deprem ve ardından yaşanılan artçı depremler sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AFAD Başkanlığındaki koordinasyonunda ilgili bakanlarla birlikte süreci an be an sahadan takip ettiklerini belirten kurum, ilk andan itibaren devletimiz bütün imkanlarıyla 11 ilimizde gerek arama kurtarma çalışmalarındaki toplamda 26 bin enkaz, 26 bin binadan bahsediyoruz. Bu çerçevede 35.250 Arama, kurtarma personeli AFAD'ımızın koordinasyonunda tüm illerimizde eş zamanlı her saat, her dakika üstüne koya koya artırarak gitti dedi. Kurum sözlerini şöyle sürdürdü. Vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla AFAD'la tüm illerde kurmuş olduğumuz koordinasyon merkezleriyle birlikte bugüne kadar 360 bin çadır kurulmuş ve bu çadırlarda 1 milyon 440 bin vatandaşımızın barınması sağlanmıştır.
UNICEF, Suriye depreminden etkilenen 3 milyondan fazla çocuğun ve ailelerin bulaşıcı hastalıklara yakalanmasını önleme gerektiğini vurguladı. Suriye'nin kuzeybatısında 6 Şubat pazartesi sabahı meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki deprem, ülkenin kuzeybatısında 5 ilde büyük hasara yol açarken çok sayıda Suriyeli hayatını kaybetti veya yaralandı. El Ahbariye'nin raporuna göre Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, Suriye'deki deprem bölgelerindeki durum ve su ve iletişim yoluyla bulaşan bulaşıcı hastalıkların yayılma riskinin artması hakkında açıklamada bulunarak, içme suyunun sürekli sağlanması ve kanalizasyon arıtmanın gerekliliği konusunda uyarıda bulundu. Depremzedelere acil destek için 172 milyon dolara ihtiyaç olduğuna değinen Russell şunları ekledi. Depremin olduğu bölgelerde 3 milyondan fazla Suriyeli çocuk artan risklerle karşı karşıya.
Ermenistan Başbakanı Almanya Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi üyeleriyle yaptığı toplantıda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ülkesine geniş bir saldırı düzenleme hazırlığı içerisinde olduğunu söyledi. Teslim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Nikol Paşinyan, Almanya Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi üyeleriyle yaptığı görüşmede şunlar söyledi. Prag'da Erivan ve Bakü arasında imzalanan anlaşmada iki ülkenin sınırlarının Almatı Deklarasyonuna dayalı olarak belirlenmesi taahhüdü edilmişse de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sınırların çizilmesinin tarihi haritalara dayanması gerektiğini açıkladı. Paşinyan, Laçin geçidinin kapatılmasının Bakü'nün Batı Azerbaycan yaratmaya yönelik asılsız bir iddiası olduğunu ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ermenistan'a büyük bir saldırı başlatma kararını vurguladı.
Tel Aviv ve işgal altındaki bölgelerin diğer şehirlerinde üst üste 9. hafta cumartesi akşamı binlerce insan Benjamin Netanyahu'nun aşırılık yanlısı hükümetine karşı protesto gösterisi düzenledi. Netanyahu'ya karşı gösteriler ve Siyonist rejim partileri arasındaki görüş ayrılıkları bu ay Netanyahu başkanlığındaki yeni Tel Aviv kabinesinin bu rejimin yargı sisteminde reform planının sunmasının ardından arttı.
Ve son haberimiz, bir insan hakları örgütü yayınladığı raporunda Yemen'deki savaş yıllarında bu ülkeye yönelik saldırıların başlıca kurbanları çocuklar ve kadınlar oldu ve bu yıllarda 13 binden fazla kadın ve çocuk öldürüldü ve yaralandı bilgisini paylaştı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor değerli dinleyiciler. Bu sabahki ilk yorumumuz G20 oturumunun ihtilaflar sayesinde sonuçsuz bitmesiyle ilgili. G20 Dışişleri Bakanları Zirvesi bu kuruluşa üye ülkelerin siyasi ve ekonomik alanlardaki birçok ihtilafına rağmen Ukrayna Savaşı'na odaklanarak sonuçsuz bir şekilde sona erdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, G20'nin küresel çatışmaları hiç tartışmadığını, ancak finansal ve makroekonomik politikalara odaklandığını söyleyerek şöyle bir açıklamada bulundu. Şimdi Rusya yıllarca uyarı yaptıktan sonra savunmaya başladığı zaman bu toplantı ve zirve de Ukrayna Savaşı'na odaklandı ve sadece bunu konu aldı. Zirve aslında Ukrayna Savaşı'nın ele alındığı bir kriz masasına dönüştü. Üyeler de savaşta farklı ve bazen çelişkili pozisyonlara sahip olduklarını böylece göstermiş oldular. Amerika ve müttefikleri Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınamasını talep etse de ancak Rusya ve Çin heyetleri böyle bir talebe karşı çıktı ve üyeler arasında da gergin anlar yaşandı. Amerika Hazine Bakanlığı Sekreteri Janet Yellen daha önce yaptığı açıklamada G20 zirvesine bir açıklamanın hazırlanması ve Rusya'yı kınaması tam olarak gerekli olduğunu belirtmişti. Ancak bu konuda fikir birliğine ulaşmamakla birlikte aynı zamanda üyeler arasındaki anlaşmazlık G20'nin pozisyonlarının eleştirisine yol açtı. Raporlara göre Ukrayna Savaşı'nın dünyadaki çeşitli ülkelerin ekonomileri üzerinde, özellikle de G20 üyeleri üzerinde birçok ekonomik ve politik etkisi oldu. Ancak toplantılarında domino gibi etki bırakan Batı'nın tetiklediği bu savaşın dünya ekonomisi üzerindeki etkilerini incelemek yerine Rusya'yı baskı altında bırakmak istediler. Siyasi hedeflerin olduğu ise bu noktada bir kez daha gün yüzüne çıktı.
Aslında Ukrayna Savaşı daha önce Irak ve Libya'daki Amerika cinayetleri hakkında sessiz kalmasına rağmen G20 zirvesinin konusu haline geldi. Böylece açıkça bir ayrımcılığın söz konusu olduğu da görüldü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov şunları söyledi. Grup 20 sadece Ukrayna krizine odaklandı ve Irak, Libya, Afganistan ve Yugoslavya'daki önceki Amerika eylemlerini görmezden geldi. Irak, Libya, Afganistan ve Yugoslavya'da olanların G20 bildirilerinde ele alınıp alınmadığını hatırlatmak istiyorum. Bu soruyu grubun başkanlarına yöneltmek istiyorum. Bu uzun yıllarda olup bitenler bildirilere yansıdı mı? Aslında G20 zirvesinin amacı dünya ekonomik krizini çözmek ve düşük gelirli ülkeler üzerindeki baskıyı azaltmaktır. Ancak Amerika ve müttefikleri hedeflerini değiştirmiştir ve Rusya'ya karşı baskı yaratmak için bir fikir birliği oluşturmaya çalışmıştır. Aslında Amerika Birleşik Devletleri terörizm ile savaş bahanesi altında Afganistan ve Irak'ın işgali de dahil olmak üzere bölgesel savaşları başlatarak son 20 yılda tek taraflı politikaları doğrultusunda Suriye'ye de müdahale edip istikrarsızlık ve Batı Asya'da güvensizlik oluşturmak istedi. Bu arada Amerika şimdi Washington'un Ukrayna savaşı bahanesi altında Rusya'ya karşı eylemlerinde Batı bloğunun liderliğine vurgu yaparak politikanın devamında ısrar etti. Aslında çeşitli alanlardaki Batı ülkelerinin ters pozisyonları artık G20 zirvesine de gölgede bıraktı. Dünyanın birçok ülkesindeki enflasyonist koşullar, iklim değişikliği ve etkileri, tahılların kıtlığı ve Ukrayna savaşı nedeniyle artan gıda güvensizliği birçok ülkenin vatandaşlarının bu sorunları çözmek için birleşik kararlar beklemesine yol açtı. Ancak bu beklentiler G20 zirvesinde karşılanmadı ve tüm bu umutlar da boşa çıktı.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Biden ve Schultz'un görüşmesi konusunda. Beyaz Saray Halkla İlişkiler Servisi, Cuma günü Amerika Başkanı ve Almanya Şansölyesi arasındaki görüşmenin ardından yayımlanan bildiride, iki tarafta gereken zamana kadar Rusya'ya karşı yaptırım siyasetinin devam ettirilmesi hususunda anlaştığı ifadelerine yer verdi. Amerika Başkanı Joe Biden ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Ukrayna'ya güvenlik, insani, ekonomik ve siyasi yardım sağlama çabalarını ve Ukrayna halkıyla küresel dayanışmayı sürdürmenin önemini de vurguladı. Beyaz Saray şu ifadelere de yer verdi. İki taraf gerektiğinde Rusya'ya bedel dayatma taahhüdünü vurguladı ve iki ülkenin liderleri de diğer küresel meseleler hakkındaki görüşlerini paylaştılar. Amerika ve Alman liderlerin Rusya ve Ukrayna savaşına karşı ortak tutumu, Amerika'nın, Batı ve Almanya'nın Avrupa'nın lideri olarak ve kıtanın en önemli Avrupa Birliği ülkesi olarak Avrupa'da daha fazla yangının alevlenmesine ve devam eden mevcut krizdeki en büyük ekonomi ve siyasi krizin devamına sebep olduklarını ve savaşın devam ettirilmesinden yana olduklarını gösterdi. Schulz ile yapılan görüşmede Biden, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'e NATO'nun kırılmayacağını söylediğim ancak koalisyonu daha güçlü ve daha kuvvetli hale getireceğiz dedi. Bunun sembolü Ukrayna'ya yeni bir Amerika askeri ve silah yardımı paketinin duyurulmasıdır. Biden hükümeti Ukrayna için 400 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi tahsis etti. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e göre yardım paketi HIMARS savaş araçları, yeni toplar ve Bradley taarruz zırhlı aracı için mühimmattan oluşuyor. Blinken, Cumhurbaşkanı Biden'in verdiği yetkilere dayanarak 33. Amerika yardım paketini Ukrayna'ya gönderilmesi için izin verildi dedi.
Amerika bloğu sadece Ukrayna'nın kanlı savaşına devam edilmesini istemekle kalmıyor. Aynı zamanda savaşı sona erdiren barış planlarına da karşı çıkıyor. Bu bağlamda Amerika Başkanı Joe Biden geçen hafta Çin'in savaşı sona erdirme ve Ukrayna krizini çözme planına karşı çıktı ve bu planın Amerika ve Ukrayna yararına olmayacağını belirtti. Çin'in savaşı sona erdirme ve Ukrayna krizini çözme planına Joe Biden, Çin'in Ukrayna'daki çatışmayı çözme önerisi sadece Rusya'nın yararı içindir diyerek tepki verdi. Buna rağmen Rusya, Çin planını memnuniyetle karşıladı ve dikkatlerin bu plana odaklanmasını istedi. Batı'ya göre Rusya'nın NATO civarındaki Ukrayna savaşındaki zaferi bu askeri örgütün diskalifiye edilmesi ve Rusya'nın bölgesel ve uluslararası etki ve gücünün genişlemesi ve Avrupa'daki güvenlik, askeri ve siyasi denklemlerin Batı'nın zararına değişeceği anlamındadır. Olaf Scholz Biden ile yapılan görüşmede Batı'nın Ukrayna'ya verdiği desteği sürdürmenin önemini vurguladı ve bu çok önemli bir yıl çünkü Rusya'nın Ukrayna İstilası dünya için tehlikeli bir tehdit dedi. Amerika Başkanı Joe Biden ve hükümetindeki kıdemli askeri ve güvenlik görevlileri Ukrayna Savaşı'nın Rusya'ya daha fazla baskı ve onu zayıflatmak ve nihayetinde çok kutuplu küresel yapının oluşumunu önlemek için eşsiz ve artık bulunmaz bir fırsat sağladığına inanıyor. Bu yüzden Rusya'nın Ukrayna Savaşı'ndaki zaferden uzak tutulması önemli vurgulanıyor. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 14 İsvan 1401, Hicri Kameri 12 Şaban 1444 ve miladi 5 Mart 2023 Pazar. Yedi yıl önce bugün Hicri Şems'i 14 İsvan 1394'te Kutsal Rezevi Külliyesi mütevellisi Ayetullah Abbas Vaizi Tebesi vefat etti. Hicri Şems'i 3 Tir 1314'te Kusan Meşir kentinde dindar bir ailede dünyaya gelen Ayetullah Abbas Vaizi Tebesi Bir yaşında babasını kaybetti ve çocukluk dönemini annesinin yanında geçirdi. 12-13 yaşlarında siyasetle tanışan Ayetullah Tebesi İlmiye Havzası'nda ders vermesinden 1-2 yıl sonra yaptığı konuşmaları ile kendi dönemindeki hakim düzene karşı yönlendirici mücadelesini başladı. Öyle ki bu konuşmalarından dolayı minbere çıkmaktan men edildi ve hapse girdi. Nitekim İmam Hümeyni liderliğinde İslam inkılabının zafere ulaştırmasına dek mukaddes mücadelesini sürdüren Ayetullah Tebesi, İslam toplumuna hizmet için İslam ve İslam nizamının daimi yaveriydi. İslam inkılabının zaferinden sonra İran İslam Cumhuriyeti'nin mukaddes nizamının direklerinden biri olan Ayetullah Tebesi, İmam Hümeyni tarafından Veli-i Fakih'in Orasan ilindeki temsilcisi ve Kutsal Rezevi Külliyesi sorumlusu olarak atandı ve o imamın da vefatından sonra bu hüküm İslam inkılabı rehberi tarafından onandı. Ayetullah Tebesi nizamın masraatını Teşhis Konseyi ve rehberi belirleyen Bilgiler Meclisi üyesi ve Horasan İlmi Havzası Başkanı'ydı. Hicri Şems'e 7 İsven 1394'te sorunum rahatsızlığı nedeniyle Meşhed'deki İmam Rıza Aleyhisselam Hastanesi'nde yatan Ayetullah Abbas Tebesi Hicri Şems'e 14 İsven 1394'te vefat etti. ...55 yıl önce bugün Hicri Şems'i 14 İsven 1346'da İran'ın önde gelen siyasi şahsiyetlerinden ve Başbakan Dr. Muhammed Musaddık vefat etti. Hicri Şems'i 1299'da Maliye Bakanı, Dışişleri Bakanı ve ardından Tahran Halkının Milli Meclisi'ndeki temsilcisi gibi görevlerinde bulunan Musaddık, daha sonra bir süre siyasetten çekildi. Musaddık Hicri Şems'i 1322'de siyaset sahnesine geri döndü ve Milli Meclis'in 14. ve 16. dönemlerinde İran'ın petrol sanayisini millileştirmeye çalıştı. Hicri Şems'i 29 İsven 1329'da Ayetullah Kaşani liderliğindeki İslami akınların ve meclisteki milliyetçi grupların desteğiyle İran petrol sanayisinin millileştirilmesi kanununu Milli ve Senato meclislerince onaylatmayı başardı. Musaddık bu kanunu uygulamak ve İngiliz petrol şirketinden kurtulmak için Hicri Şems'i Ordubehş 1330'da İran'ın başbakanı oldu, ancak Hicri Şems'i 28 Mordad 1332'deki Amerikan darbesi sırasında bazı yardımcıları ile birlikte tutuklanıp hapsedildi. Ardından göstermelik bir duruşmada 3 yıl hapse mahkum edildi. Musaddık hapisten sonra Tahran'ın batısındaki bir köye sürgüne gönderildi ve nihayet bugün Ahmedabad köyünde vefat etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınına çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
İYİ Parti sözcüsünden Kılıçdaroğlu'na yanıt, milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olacağız.
Yeni Asya.
Duvarlar kayıp ilanlarıyla dolu.
Star.
Erdoğan, afetlere karşı en hazırlıklı ülke haline geleceğiz.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Akın Aydın 3 Mart tarihli Yeni Mesaj gazetesinde bilim insanlarımızın gözden kaçırdığı nokta başlık yazısını okuyucularla paylaşıyor. Maalesef bilim insanlarımız yaşadığımız afetlerden sonra Anadolu tabiriyle iş işten geçtikten sonra aklımıza gelir. Yine öyle oldu. Bütün televizyon, radyo, internet yayınlarında yüzlerce yer bilimci insanımızı ekranlarına çıkardılar. Meğer ne kadar çok ve değerli bilim insanımız varmış da haberimiz yok. Neden haberimiz yok diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Çünkü medya siyasetçilere, sporculara verdiği önemi bilim insanımıza vermedi. Bizler de merak etmedik. Yer bilimcilerimiz ekranlarda geçmişten bugüne yeraltı ve yerüstü üzerine yaptıkları çalışmaları, dikkat çektikleri noktaları ve uyarılarını tek tek anlatıyorlar. Siyaset duymamış, millet habersiz. Sadece yer bilimi mi? Hayır, her alanda çok değerli bilim insanlarımız var ama farkında değiliz. Örneğin eğitim ve öğretim yılı açılışlarında alanında uzman akademisyenleri hatırlarız. Televizyonlar lütfedip ekrana çıkarırlar. Aynı şekilde gündem sağlık olur. Yine ekranlara kısa süreliğine bilim insanlarımız davet edilir. Konu teknoloji, sanayi, toplum, adalet, tarih gibi ilim ve bilim olunca alanında uzman akademisyenlere mikrofonlar uzanır. Sormak istiyorum. Sadece yer bilimi üzerine bu kadar çok değerli bilim insanlarımız olduğu halde yaşadığımız şu afet, ortaya çıkan yıkım ve can kayıplarının nedeni ne olabilir? Bu kadar yetişmiş eğitimci, akademisyen ve eğitmen kadrolarımız varken eğitimde sürekli geri gidişimizin sebebi ne olabilir? Aynı şekilde teknolojide, sanayide, endüstride bizim beyin gücü sorunumuz yok. İnsan gücü sorunumuz ise hiç yok. Peki neden ayağa kalkamıyoruz? Suçlamak için söylemiyorum. Bütün bilim insanlarımız alanlarında olması gerekeni söylüyorlar. Gözden kaçırdıkları o nokta yüzünden söyledikleri sadece arşivlerde ve kitaplarda kalıyor. Nedir o nokta? Örneğin yer bilimcilerimiz Anadolu'nun yeraltı kimlik kartını çıkarmışlar. Olmuşları, olasılıkları ve olacakları anlatıyorlar. Şehirlerin zemin yapısından, binanın temelinden, demir kalınlığına kadar neler yapılması gerektiğini anlatıyorlar. Hepsi çok doğru. Bilime ses verilseydi bu kadar yıkılmazdık. Eğitimde de, sağlıkta da, diğer alanlarda da aynı şekilde. Ama dediğim gibi bilim insanlarımızın gözden kaçırdığı nokta para, tam bağımsız ekonomi başlığıdır. Para sorununu çözemediğimiz için ne sağlam konut ne güvenli şehirler sorununu çözebiliriz. Ne eğitim sorununu, ne sağlık, ne teknoloji, ne sanayi, ne de toplumsal sorunlarını çözebiliriz. Kim çürük binada oturmak ister? Hangi anne baba evladının en iyi eğitim almasını istemez? Kim sağlıklı yaşamdan kaçar? Kim kendi ürettiği arabaya binmek, telefonunu, televizyonu kullanmak istemez? Hiç kimse. Neden bunlara sahip olamıyoruz? Çünkü paramız yok. Çünkü seçtiklerimiz ekonomik işgali kabul etmiş zihniyetlerdir.
Cevher İlhan 3 Mart tarihli Yeni Asya gazetesinde helalleşme, suistimali başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Depremin 25. gününde daha enkazın kaldırılmadı, hala insanların enkaz altında yakınlarının naaşını aradığı Varta'da Cumhurbaşkanı'nın depremin ilk birkaç günü istediğimiz çalışmaları yapamadık ifadesiyle depremzede vatandaşlardan helallik dilemesi dikkat çekici diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Afet bölgesinde hala büyük oranda çadır, konteyner yetersizliği ve başta temizlik olmak üzere yardım malzemelerinin dağıtımı kargaşasında bir dizi skandal ortaya çıkarken tek bir kişinin dahi istifa etmemesi çarpıklığı devam ediyor. Yunanistan'da 350 yolcunun olduğu trenin yük treniyle çarpışması sonucu meydana gelen ve 43 kişinin ölümüne yol açan kazanın ardından Ulaştırma Bakanı kurbanların anısını onurlandırmak için yapabileceğinin en azı olduğunu ve devletin uzun süredir devam eden hatalarının sorumluluğunu üstlendiğini bildirip istifa ederken resmi rakamlara göre 50 binden fazla bölgede görev yapan bir koordinatör valinin ikrarıyla en az 4-5 katı insanın can verdiği depremde hiçbir yetkili ve sorumlu istifa bir yana sorumluluğu üstüne almıyor. Başta başkent Atina olmak üzere kazanın meydana geldiği Larissa ve Selanik'te göstericilerin kaza değil cinayet tepkileriyle devam eden protesto gösterilerine polis müdahale etmeyip sorumlular tutuklanırken Türkiye'de daha 3 ay önce yapılan tatbikatla geliyorum diyen depreme karşı hiçbir tedbir almayan iktidardakiler istifa bir yana muhalefeti suçlama garabetini sergiliyorlar. Arama kurtarmadaki başarısızlığın ortaya çıkmaması uğruna enkaz altındaki felaket zedelerin yerlerini bildirdikleri kanalların başında gelen interneti ve sosyal medyayı tepeden talimatla engelleyip kısıtlayan siyasi iktidar sırf depremdeki başarısızlık ve koordinasyonsuzluğu eleştirmek amacıyla demokratik bir tepki olan hükümet istifa sloganı atıldığı için stadyumları binlerce seyirciye yasaklamakla yetinmiyor. İktidara iliştirilmiş besleme, medya, depremdeki çöküntü, arama kurtarma ve yardımların zamanında ulaştırılamaması fiyaskosunu muhalefete fatura etmeyi yelteniyor. Son 5 yıldır tek kişilik otoriter sisteme dönüşen 20 yıllık AKP iktidarında istediği anayasal değişikliği ve yasayı çıkaran iktidar, depreme karşı olamadığı önlemlerin faturasını muhalefete yükleme peşinde.
Tahran Radyosu.
Esfender Korkmaz 3 Mart haliyle yine Çağ Gazetesi'nde seçim anketlere ne diyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 14 Mayıs seçimleri nedeniyle deprem sonrasında 6 anket yapılmış. Dün bir gazetede yayınlandı en son yapılan ORS'nin anketine göre AKP 29.1, MHP %5.4 ve BBP %1.5 olmak üzere Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı %36 olarak çıkıyor. Seçim anketlerinde güvenirlik bakımından ORS'nin iki avantajı var. Birisi Dünya Araştırmalar Derneği üyesi olduğu için denetim altındadır. İkincisi geçmişte 6'sı var. 2018 seçimlerinde ise en yakın tahmini yapmıştı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yakın tahminlere ulaşmak için tüm anketlerin ortalamasını almak gerekir. Yanlı anketler bu ortalama ile birbirini düzeltiyor ve ortalama gerçeğe yakın çıkıyor. Seçim anketlerinin objektif olması gerekir. Objektif olmayan bir siyasi partiye çalışan anketler önce partiyi yanlış yönlendirdiği için partiye zararlıdır. Sonra güven vermediği için kendine zararlıdır. Hayatını sürdüremez. Deprem sonrası anketler arasında uçurum var. Söz gelimi Arada Survey AKP oy oranını 38,5, CHP oy oranı %22,8 olarak açıklamış. Arada 15,7 puan fark var. Bir diğer firma ALF ise AKP oy oranını %29,5, CHP'nin oy oranını ise %27,8 olarak açıklamış. Arada 1,7 puan fark var. Altı anket ortalaması ise %33,4 çıkıyor. Arada Survey'de ortalamadan sapma %16 ile daha yüksektir. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde seçmen sayısı yaklaşık 58 milyondur. AKP'nin oy oranının da ortalamaya uygun olarak %33,4 olduğunu varsayarsak, tesadüfi seçilmiş 3000 kişiyle yapılan anket sonucunda AKP oylarında hata payı artı eksi %1,5 dolayında olması gerekirdi. Cumhur İttifakı'nın oy oranının neden %36'ya gerilediğini araştırmaya gerek yok. Çünkü her gün hepimiz sıkıntılarını yaşıyoruz. Ama iki önemli sorun var ki bu sorunları bugünkü iktidar istese de çözemez. Birisi ekonomik istikrarın aşırı bozulması ve yoksulluğun artmasıdır. İkincisi ise demokraside kan kaybıdır. Bir ekonomide yüksek enflasyon dış borçlarda temerrüt riski varsa diğer ülkelere sıçramasını önlemek için IMF devreye girer. Taze döviz sağlar ama siyasi iktidar IMF'ye gitmiyor ve düşük faiz gibi bozucu etkileri olan politikalardan da vazgeçmiyor. Daha büyük sorun demokrasi sorunudur. Demokrasi sorunu tüm dünyayı korkutuyor. Özellikle Avrupa komşusu olan, aynı zamanda jeopolitik önemi yüksek olan Türkiye'nin otokrasiye geçmesinden ve diktat rejimi kaymasından korkuyor.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsu'da Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları uygulaması aracılığıyla Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Twitter'in nefret içeren içerikten büyük geriri.
Değerli dinleyiciler, Twitter'in nefret içeren içerikten büyük geliri isimli özel programımızda birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Twitter'in nasıl nefret içerikli muhteva ve paylaşımlardan para kazandığını ve bunu bir gelir kaynağı haline getirdiğini ele almak istiyoruz.
Twitter'in gelirinin önemli bir kısmı en ünlü kullanıcılarından bazılarının nefret dolu içeriklerinden geliyor. Yeni araştırmalar Twitter'in daha önce platformda engellenen yalnızca 10 hesaptan yıllık 19 milyon dolara kadar reklam geliri elde edeceğini tahmin ediyor. Elon Musk yönetimindeki Twitter'in kaos ve kargaşa içinde bir platform olduğunu söylersek bunun yeterli bir ifade olmayacağı söylenebilir. Twitter'in 44 milyar dolara satın alınmasından bu yana geçen aylarda pek çok şey yaşandı ve bunlar arasında önemli gelişmeler görüldü. Elon Musk bu platformun kimlik doğrulama sistemini feshetti ve gecikmeler ve sorunlarla dolu yeni bir sistem başlattı.
Mavi tik veya mavi onay işaretiyle ilgili tartışmalar sıradan kullanıcıların, büyük reklam verenlerin ve ünlülerin kafasını karıştırdı. Elon Musk'tan önceki dönemde Twitter'da mavi tik kamu yararına olan hesapların geçerli ve aktif olduğunu göstermek için kullanılıyordu. Ve Twitter bu hesapların kimliklerini bağımsız olarak belirli kriterlere göre doğruluyordu. Ancak yeni sahibi geldikten sonra Twitter Blue aracılığıyla yeni bir ödeme doğrulama süreci oluşturmayı planladığı anlaşıldı. Yeni formatında tüm kullanıcılar aylık bir ücret ödeyerek mavi tik sahibi olabiliyor.
Bir sonraki gelişme Kasım ayında yaşandı ve Twitter şirketin iş gücünün yarısı olan yaklaşık 3700 çalışanı işten çıkardı. İşten atılanlar arasında siyasi hesapların kimlik doğrulama ekibinin üyeleri de vardı ve böyle bir eylem Amerika ara seçimlerinden 4 gün önce gerçekleştirildi. Toplu işten çıkarmalarla aynı zamanda Twitter yüzlerce çalışanın içerik izleme araçlarına erişimini engelledi ve yalnızca 15 çalışanın erişimine izin verdi. Ama görünen o ki Twitter ve Elon Musk'ın sorunlarının sonu yok. İfade özgürlüğü sloganı ile bu sosyal ağ satın almayı teklif eden Twitter'in yeni sahibi, eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabının kapatılmasından sorumlu olan Vijaya Gadde'yi görevden aldı.
Bu duygusal ve sansasyonel kararlar Büyük Twitter reklam verenlerini de endişelendirdi. Ve General Mills ve General Motors gibi büyük markalar Twitter'da reklam vermeyi bile bıraktı. Şimdi Amerikan Başkanı bile Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve Elon Musk'ın Twitter üzerinden tüm dünyaya yalanlar yaymaya karar verdiğini söyledi. Elbette sivil toplum kuruluşları ve aktivist gruplar Twitter'ın yeni yönü belirlenene kadar şirketlerden Twitter'a para göndermemelerini istedi. STK'larda mevcut sürecin ve şirket güçlerinin kapsamlı düzenlemesinin bu sosyal ağdaki içeriğin yayınlanma biçimini etkileyeceğinden endişe duyuyorlar. Elon Musk ise Twitter'ın içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını vurgulayarak bir içerik düzenleme konseyi kurulduğunu da duyurdu. Bu yeni konseyin ise farklı görüşlere sahip kişilerden oluşacağını söyledi. Ancak mevcut durum vaatlerinin asılsız olduğunu gösteriyor. Ve sohbetimizin devamında birkaç husustan bahsetmek istiyoruz sizlere.
Araştırmaya göre Twitter'e nefret saçan ve nefret içerikli 10 hesabın Twitter'lerinin görüntülenmesinden elde ettiği gelir $19 milyon buluyor. Dijital Nefretle Mücadele Enstitüsü daha önce nefret dolu içerik ve tehlikeli teoriler ve düşünceler yayınladığı için engellenen 10 hesabın tweetlerini inceledi. Bu arada Elon Musk'ın Twitter yöneticisi olarak atanmasının ardından bu hesaplar askıdan çıktı. Şimdi Twitter'in etkileyici gelirinin bir kısmının en rezil kullanıcılarından bazılarının nefret dolu içeriklerinden geldi, anlaşıldı. Yeni araştırmalar Twitter'in daha önce platformlarda engellenen yalnızca 10 hesaptan yılda $19 milyon kadar reklam geliri elde edeceğini tahmin ediyor.
Tahran Radyosu.
Söz konusu 10 hesabın ziyaret sayısını kontrol etmek için bu enstitü 47 günlük bir süre içinde yaklaşık 10 bin tweet'i dikkatlice inceledi. Bu anketlere göre bu hesapların tweetleri normal bir günde yaklaşık 54 milyon kez görüntülendi. Ve bu hesapların ziyaretlerinin 365 gün içinde 20 milyar defaya ulaşması bekleniyor. Ayrıca araştırma şirketi Brandwatch'ın verilerini kullanan bu enstitü, Twitter'ın bu hesaplardan elde edeceği toplam gelirin $19 milyon olacağını tahmin etti. Bu şekilde ortalama olarak her 1000 reklam ziyareti Twitter için 6,46 Amerikan doları gelir elde edecek. Çalışmalar Twitter'in en popüler nefret dolu tweetlerinin ve yanlış bilgilendirme tweetlerinin yanında önemli reklamlar gösterdiğini ortaya koymuştur. Örneğin korona aşıları hakkında yanlış bilgi veren bir tweet altında Amerikan Ulusal Futbol Ligi ile ilgili bir reklam görüntülendi.
Bir diğer endişe verici haber ise Twitter'in kendi platformunda ürünlerin satışından para kazanmayı planladığı ve bazı çerçeveler şeklinde Twitter'de esrar reklamları yayınlamasına izin vermek istemesidir. Daha önce Twitter bir dizi Amerikalı kullanıcıya cannabidiol konusunda reklam gösteriyordu, ancak yeni değişikliklerle Twitter'deki esrar ve türevlerine ilişkin reklam miktarı Facebook, Instagram ve TikTok gibi diğer rakip platformları geride bırakıyor. Büyük reklam şirketleri bazı coğrafi ve içerik kısıtlamaları ile Instagram gibi Meta şirketine ait platformlarda uzun süredir kenevir ürünlerini tanıtıyor, ancak doğrudan cannabidiol ve tetrahidrokannabinol tanıtmıyor.
Sosyal medya, teknoloji devlerinin çeşitli platformlarda Müslümanlara karşı nefreti körükleyen komplocu ve ırkçı çevrim içi içeriği kalıcı olarak kaldırma konusundaki bariz isteksizliği, dünya çapındaki Müslüman topluluk için açıklanamaz sorunlara neden oldu. Dijital Nefretle Mücadele Merkezi raporunda bunun korkunç bir etkisi olduğunu ve Müslümanların din ve ifade özgürlüklerini çevrim içi olarak kullanmalarını engellediğini söyledi. Twitter yaklaşık 3,8 milyon Müslüman karşıtı tweet'i kaldırmayı başaramadı ve tweetlerin yalnızca %15'ini kaldırmayı başardı. Avustralya'daki Victoria İslam Konseyi'nin yaklaşık 270 bin Müslüman üyesiyle Victoria eyaletindeki Müslümanları temsil eden organı tarafından yapılan bir araştırmaya göre Müslümanlara karşı sosyal medya trendlerindeki artışın diğer nedenleri arasında teröre karşı savaş, medya raporları ve sağcı grupların siyasi sloganlarının yer aldığı öne çıkıyor. Sadece batılı ülkelerde değil, Myanmar ve Hindistan gibi yerlerde de dünyanın dört bir yanındaki gruplar ve politikacılar Müslüman karşıtı duyguları kışkırtmak için yanlış ve kötü niyetli söylemler yayıyorlar.
Bu aşırılık yanlısı gruplar ise genellikle ağ halinde çalışıyorlar ve mesajlarını da güçlendirmek için bilgileri de çevrim içi olarak paylaşırlar. Aslında İslamofobi ve Müslüman karşıtı kışkırtmanın en kötü biçimlerinin çoğu çevrimiçi ortamda gerçekleşiyor. Dijital Nefretle Mücadele Merkezi'ne göre sosyal medya şirketleri kendilerine bildirilen Müslüman karşıtı nefret ve İslamofobik içerik içeren paylaşımların %89'u hakkında işlem yapmıyor. Dijital Nefret Danışma Merkezi tarafından hazırlanan bir raporda bağnaz, insanlık dışı, ırkçı ve yanlış iddialarda bulunan İslam karşıtı içeriğe sahip 530 gönderi bulunduğunu ancak bu gönderileri ele almak için çok az işlem yapıldığını söyledi. Bu rapora göre Müslüman karşıtı nefret içeriklerinin %89'undan sadece %11.3'ü hakkında işlem yapılmış ve ilgili paylaşımların sadece %4.9'u kaldırılmıştır. YouTube, Dijital Nefret Danışma Merkezi tarafından bildirilen 23 videonun tümü hakkında işlem yapmadı ve Twitter bildirilerin Müslüman karşıtı nefret içerdiğinin %97'si hakkında işlem yapmadı. YouTube'dan sonra içeriklerin %94'ü için Facebook, %86'sı için Instagram işlem yapmadı.
Dijital Nefret Danışma Merkezi, Müslüman karşıtı nefret içeriğini araştırmak için çeşitli gönderileri ve paylaşımları etiketledi ve Müslüman karşıtı ırkçı karikatürler ve sıradan Müslümanları terörist olarak tasvir eden gönderiler gibi içerikler hakkında hiçbir şey yapmadıklarını tespit etti. Ayrıca bu rapora göre Müslüman karşıtı hashtagler herhangi bir içeriğe kolay erişim için kullanılıyor ve hashtagler kötüye kullanıldığında geniş bir nefret ve yalan haber yelpazesi oluşturabiliyor. Asya Pasifik tarafından yapılan bir araştırmaya göre Hindistan'da dahil olmak üzere 3 ülkedeki kullanıcılar son birkaç yılda çevrim içi olarak kötü amaçlı içeriğin %86'sını oluşturdu ve bu da dünya çapında Müslümanlara ve camilere fiziksel saldırılara yol açtı. Bu durumda Birleşmiş Milletler Müslüman düşmanlığının salgın boyutlara ulaştığı uyarısında bulunmuş ve bu bağlamda 15 Mart'ı İslamofobi ile mücadele günü ilan etmiştir. Bununla birlikte bazı teknoloji şirketlerinin dünya çapında bu trend dalgasını önlemek için hala çok çabaları var. Sosyal medya devleri nefret ve şiddet içeren aşırıcılıkla mücadele etmek için ellerinden gelen her şeyi yapma sözü verdiler. Ancak bu pratikte olmadı.
Muhterem dinleyiciler, özel programımızın sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.ardan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve desteklerinizi turkish@ws.elif.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra dinleyicilerle baş başa isimli programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikte olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz.
Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Evet, bugünkü mektuplarımıza geçelim. Şimdi sırada ilk başta Yunus Yeşil isimli dinleyicimizin göndermiş olduğu mektup var. Dinleyicimiz mektubunda şu ifadeleri paylaşıyor. Varlık aleminin en üst mertebesinde yer alan insanın kötülüğü üretip avuç avuç savurması ne büyük tehlike. Düşünsenize, hayatını doğada sürdüren vahşi bir hayvan avını yakalıyor, karnını doyuruyor, tehlike ortadan kalkıyor. Ama insanın ayak bastığı mekanlarda tehlike hiç bitmiyor. Çocukken karanlıktan, canavardan, gök gürültüsünden, köpeklerden korkardım. Bunları hayatımı tehdit edecek şeyler olarak görürdüm. Çocukluğa veda edip hayata katıldığımda ise korkularıma onlarcası eklendi. Vurulan şehirlerin, katledilen canların ağıtlarına ortak oldum. Kötülüğün bir güç olarak gören katillerle aynı mekanlarda yaşadığımı, aynı havayı soluduğumu fark ettim. Sapıkların, katillerin, hırsızların ellerini kollarını sallayarak gezdiklerine tanık oldum. Çocukluğumda karanlıktan, yırtıcı hayvanlardan korkar, annemin kanatlarına sığınır, burada kendimi güvende hissederdim. Yetişkinlerin kulvarına katıldığımda ise korkularımın yelpazesi dünyayı kaplayacak kadar genişledi. İncinmekten korktum, incitmekten korktum, kaybetmekten korktum, acziyete düşmekten korktum, yalnızlıktan korktum, yıkılmaktan, sarsılmaktan, ölümden korktum. Evet, dinleyicimiz çok güzel bir şekilde ifade etmiş. Devamı da var. Bayağı uzun bir mektup. İsterseniz siz okuyun gerisini.
Tabii. Kontrol altında tutamadığım korkular neşemden, gücünden ve enerjimden bir şeyler alıp götürüyordu. Korku bir sinyaldı. Fakat ben bunu besliyor, büyütüyor ve bir canavara dönüştürebiliyorum. Peki neden yenilgiyi kabullenmiş bir asker gibi yığılıyordum toprağa? Allah'ın rahmetine, kuşatıcılığına, koruyup kollayacağına tereddütsüz iman etmişken, kasavet kusan korkulara nasıl yol açabiliyordum? Şimdi bugün burada. Bu esaretin gölgesinden çıkıyor ve enerjimi de direncimi tüketen kaygı ve korkuları göğsümde taşlaşan ağırlığı avucumun içine alıp sıkıyorum ve boşluğa doğru savuruyorum. Bugün burada korkuların tutsağından kurtuluyor ve kaybettiğim cesareti yeniden kuşatıp kirlenmemiş diyarlara doğru yol alıyorum. Hiç kimsenin ayak basmadığı, nefret kusmadığı, kasavete bulamadığı alanlara ulaşıp korkulardan arınan bedenimi sevgiyle onarmak istiyorum. Dinleyicimizin güzel yazısından dolayı teşekkür eder. Mektuplarının da devamını diliyoruz.
Evet değerli dinleyicilerimiz, sırada bir başka dinleyicimiz var. Yasemin Soyer isimli dinleyicimiz bize mektup göndermiş. Hep birlikte okuyalım bakalım dinleyicimiz nelere işaret ediyor. Evet, yaşadığımız deprem felaketinden sonra hepimiz ölümün o kadar uzağımızda olmadığını fark ettik. İyilik etmenin, doğru yaşamanın, duanın, teslimiyetin, sevdiğimiz kişilere vakit ayırmanın her şeyden önemli olduğunu dillendirmeye başladık. Ama biliyoruz ki sular durulduğunda hayat eski seyrinde akmaya devam edecek. Zira bizim kendimizle ve dünya ile ilişkilerimizi hakim ideoloji şekillendiriyor ve samimiyetimizi kaybettiğimiz için bu döngüyü bir türlü değiştiremiyoruz. İslam geleneğinde zaman taksimi, ibadetler, aile fertleri, rızık, toplumun sorunları ve yardım çalışmaları hiyerarşisi ekseninde değerlendirilir ve bu dengenin korunması esas alınırdı. Fakat ne yazık ki Müslümanlar bu düzeni koruyamadılar ve kapitalist düzenin programına tabi oldular. Ve zaman sadece iş ile ev arasında tüketilen metaa dönüştürüldü. Oysa ihtiraslarımıza kurban ettiğimiz zamanda sevdiklerimizin ne çok hakkı var değil mi? İşimize geç kalma kaygısı ile evimizden koşar adımlarla çıkıyoruz. Ne çocuğumuzun başını okşayabiliyor, ne komşumuza selam verebiliyor, ne sabahın o vaktinde göklerden süzülen hikmeti okuyabiliyoruz. Zamanı acımasızca tüketiyoruz ve bizler de o zamanla tükeniyoruz, değil mi?
Evet.
Gerçekten çok güzel bir güzel şekilde yazık dinleyicimiz ifade etmiş. Aslında yani aslına bakarsanız hepimizin güncel yaşamımızda aynen dinleyicimizin bahsettiği bu konularla karşı karşıya kaldığımızı evet görüyoruz değil mi?
Tabii.
Koşturmacalar habire habire, hiçbir şeyin farkında olmadan ne kadar güzel bir şekilde, hatta çocuğumuzu okşamadan, komşumuza selam vermeden, şunu bunu, bunun gibi bir sürü işler vesaire vesaire, bir sürü işi yapmadan koşuyoruz.
Herhangi nereye bir kadar hedefi belki peşinde de değiliz.
Yani koşuyoruz. Evet, bir ama şeyler var ama nereye varacağımızı
bilmiyoruz.
Bir şeylerin farkında da değiliz herhalde. Bilmiyorum, dinleyicimiz de şimdi bahsedecek mektubundan. Uzun bir mektup. İsterseniz siz devam edin. Gerisini tabii okuyun. Evet.
Takvimden her gün bir yaprak düşüyor. Zaman daralıyor ve saatler ha çaldı ha çalacak. Dalmışız ve kalan vakti sadece ekmek peşinde koşmaya indirgemişiz. Bunu o kadar abartmışız ki yerin altına dev stoklar yapmaya başlamışız. Unuttunuz mu, unuttuk mu? Biz yeryüzünde adaleti tesis edip dünyayı yaşanabilir hale getireceğimize dair söz vermiştik. Peki ne yaptık? Ne yapmadık? Gidiyoruz. Bu yaşlı çınarın altına geri dönmeyeceğiz ve stokladıklarımıza göre değil, yaptıklarımıza ya da yapamadıklarımıza göre değerlendireceğiz. Vakit yaklaşıyor. Gong çalak ve toprak da bağımsız kesilecek. Kalkalım ve veda vakti gelmeden üzerimizdeki hakları iade edelim. Çocuklarımıza, anne babamıza, dostlarımıza olan sevgi borcumuzu ödeyelim, helalleşelim. Kime tebessüm borcumuz varsa, kime selam borcumuz varsa, kime vefa borcumuz varsa geç kalmadan ödeyelim. Ağaca vefa gösterelim ama ağaca sahiplenmeyelim. Zira biz buraya, bu toprağa ait değiliz ve vakti geldiğinde bütün ruhların aktığı yere doğru akıp gideceğiz.
Evet.
Güzel mektuptu.
Tabii evet. Çok. Gerçekten doğru ve yerinde ifadeler kullanmış. Hiçbirimiz bu toprakların asıl sahibi değiliz. Hepimiz gelip bir günde geldiğimiz gibi geçip gideceğiz. Daha önce göçüp gidenler gibi. Ama burada önemli olan gittikten güzel hatıralar geride bırakmak, güzel işler başarmak az. Yani ömrün derler ya uzun olması değil, kısa ve az ve öz olması önemli. Kısa zamanda bile güzel işler başarabilmek önemlidir. Yani önümüze çıkan fırsatları güzel bir şekilde değerlendirmek lazım. Bilhassa bu zor günlerde, deprem günlerinde biz bunları çok yakından gördük. Vaktin gerçekten ne kadar çabuk her şeyin geç olduğunu, ne çabuk her şeyin gelip geçtiğini, o fırsatlar keşke. Geçenlerde ben televizyonda bir çocuk vardı, genç bir çocuğu enkaz altından kurtarma çalışmalarında. Yani o kadar duygulandım ki çocukcağız şöyle bir ifade orada kullanıyordu. Diyordu ki o anda kıyamet oldu hissettim. Kendi evet. kendime diyor orada söylüyorum. Hani ben artık ömrüm bitti, artık ölüyorum gibi yani. Artık ölüm, her şeyin bittiği nokta diyor kendi kendime
zaten
diyor.
Zaten dünya marına işte bağımlı insanlar yani böyle durumlarla karşı karşıya gelince o zaman anlayacaklar evet. ne kadar geçici olduğunu.
Evet, bu çocukcağız bunu söyleyen, bu lafları söyleyen bir çok genç bir çocuktu. Yani böyle 13-14 yaşlarında bir çocuktu. O kadar duygulandım ki çocuk diyor ki daha yapmam gereken çok şey vardı. Keşke fırsat olsa da zamanı geri alabilsem. Evet. Biliyor musunuz? Diyor ki keşke mesela falanca iyi işi yapsam. O kadar çok günahım var ki. O kadar bağışlanmaya ihtiyacım var ki. Keşke, keşke. İşte bu keşke, keşkeleri söylememek için. Gerçekten çok duyarlı olmamız lazım. Zamanı güzel bir şekilde kullanmamız lazım. Dinleyicimize bu güzel mektubundan dolayı teşekkür ediyor. Selam ve dualar yolluyoruz. Evet değerli dinleyicilerimiz, sırada bir telefon bağlantımız olacak. Hep birlikte dinleyelim.
Ben Erzurum'dan arıyorum. Programımızı aslında çok izliyorum ben. İyi bir program yapıyorsunuz. Arkadaşların hepsinden, ekip arkadaşlarının hepsinden teşekkür ediyorum öncelikle. Din konusunda özellikle çok İyi programlar yapıyorsunuz. Gerçekleri evet, din konusunda daha çok ortaya çıkartıyorsunuz bu programlar vasıtasıyla. Teşekkür ederim.
Dinleyicimize bu güzel görüşlerinden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz ve diğer mektuplarımıza geçelim.
Özgü Şaşmaz isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu ifadelere yer veriyor. Kucağındaki yaralı çocuğu hastaneye yetiştirmek yerine onun acısını fotoğraflayan kişi halkın tepkileriyle karşılaşınca, çocuğu canlı olarak çıkarınca heyecandan böyle bir çekim yapma ihtiyacı hissettim açıklamasında bulunmuş. Nasıl yani? Ne yaptınız? Ya da böyle bir durumda ne yaparsınız? Yaralı bir çocuk ölüme nefes nefes yaklaşırken onunla birlikte nefesinizi tutup ambulansa doğru koşmaz mısınız? Çocuk nefes alabilmek için çırpınırken her şeyi unutup onun acısıyla kucaklaşmaz mısınız? başınızı kaldırıp yerlere ve göklere inletecek bir sesle duaya durmaz mısınız? Kucağınızdaki çocuğun nefesi kesilirken onun acısını bütün ruhunuzda ve bedeninizde hissedip gözyaşlarınızda eşlik etmez misiniz? Nesiniz siz? Hangi familyadan geldiniz ve nereden? Hareket eden bir robot musunuz? Kucağınızda taşıdığınız çocuğun çırpınışlarını da hissedemeyecek kadar koptunuz mu hayattan? Çok güzel mektup.
Maalesef insan gerçekten yani ister istemez hem üzülüyor hem duygulanıyor. Keşke zamanı işte bu da o zamandan kaynaklanıyor zamanı. Gerçekten kaybedecek zaman yok. O enkazdan kurtarılan insanlar o kadar çok çabuk bir şekilde hastaneye ulaştırmaları lazım ki tıbbi işlemler üzerinde yapılması gerek yani hiç zaman kaybetmeden. Bakalım evet. Dinleyicimiz ne demiş devamında? Evet diyor ki ne yazık ki bu tür tavırlar insanın nefes alıp verdiği her yerde karşımıza çıkabiliyor. Ve böyle bir durumda merhameti kuşananlar bir araya gelip daha da güçleniyorlar. Ve onların sesi bütün kötülükleri eritiyor. Evet dinleyicimiz de bu güzel mektubundan dolayı teşekkür ediyor. Mektuplarının devamını bekliyoruz.
Muhterem dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parsule.ir olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş isteklerinizi turkish@tabriz.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden de bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0098 21 22 16 27 53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0098 21 22 01 36 82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacak. Ayrıca yazı ve görüşlerine mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımızla posta kutusu 19.395-67-67 Tahran İran adresini kullanabilirler.
Ayrıca Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretleri ödemeniz yeterli olacak.
Programımızın sonunda İhsan Koç, Murat Dursun ve Zeynep Cansız isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@tabriz.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, İran'ın en kısa zamanda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile güvenlik konularının teknik çözümü konusundaki ciddi iradesine vurgu yaptı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün İran'a gerçekleştirdiği ziyareti Tahran'ın ajans ile olan profesyonel ilişkilerinin bir mesajı olduğunu vurguladı. İran Sağlık ve Tıp Eğitim Bakanı, sağlık alanının İslam İnkılabı'nın en büyük getirilerinden biri olduğunu ve ilgili tüm endekslerde bölge ülkelerin çok ilerisinde olduğumuzu vurguladı. Dünya İslami Mezhepler Takrib Konseyi Genel Sekreteri Afganistan'da etnik ihtilaflardan kaçınılması gerektiğine vurgu yaptı. İran Uzay Kurumu Başkanı, Danışmanı ve Sözcüsü Nahid Bir uydusunun yakın zamanda KM-100 uydu taşıyıcısı ile uzaya fırlatılacağını söyledi. Brezilya Cumhurbaşkanı'nın uluslararası işlerden sorumlu özel danışmanı, Amerika ve Siyonist rejimin İran gemilerinin Brezilya'daki demirlenmesine yönelik endişe ve tepkisini şaşırtıcı niteleyerek İran ile iyi ilişkilerimiz var dedi. Türkiye'de muhalif cephedeki bölünmeye Erdoğan'dan tepki geldi. Erdoğan oturdular, konuştular, gittiler dedi. Türkiye sallanmaya devam ediyor. Bu kez Malatya'da dün 4,9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Türkiye'de 1 milyondan fazla depremzede iskan edildi. UNICEF Suriye'de 3 milyondan fazla çocuğun depremden etkilendiğini söyledi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Bakü'nün Ermenistan'a saldırı için hazırlık içerisinde olduğunu söyledi. İşgal altındaki topraklarda kriz devam ediyor, Netanyahu'ya karşı gösteriler sürüyor. Ve bir insan hakları örgütü yayınladığı raporda Yemen'deki savaş yıllarında bu ülkeye yönelik saldırıların başlıca kurbanlarının çocuklar ve kadınlar olduğunu belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz, esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parsudi.com adresini yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.